Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Erkam Radyo'dan sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte sizlerle birlikteyiz. Şimdi hocam geçen hafta aile konusu üzerinde duracağımızı söylemiştik. Evet yani 2015 yılını, Türkiye ekonomisinin 2015 yılını değerlendirdik. Nasıl geçti, ne oldu, sorunlar, gelişmeler. 2016 ile ilgili beklentileri de değinmeye çalıştık ama 2016 ile ilgili tabii belirsizliklerin de çok olduğunu da ifade ettik ama bunun ötesinde ailenin önemini vurguladık. Özellikle bu boşanma oranlarındaki artıştan başlayarak ailenin önemini vurguladık. Çünkü biz evet ekonomik hedeflerimizin üzerinde sürekli duruyoruz. Büyüme diyoruz, kalkınma diyoruz. İşte bunu gerçekleştirmek için beşeri sermaye diyoruz. Diğer sermayeden bahsediyoruz. Yani iktisadın olmazsa olmaz temel faktörlerinden, ekonomik faktörlerinden sürekli bahsediyoruz ama tabii bunun ötesinde aileyi, yani asıl toplumun en dinamik öğesi olan aileyi bazen geri plana itmiş oluyoruz. Yani bu büyüme, kalkınmanın bize neler sosyal yapımızdan genel itibariyle, özellikle de işte bu toplumsal yapının çekirdeği olan aileden neler kaybettirdiğini bazen geri plana atmış olabiliyoruz. Halbuki bunlar, yani bu hedefler bizim dikkatimizi çekmese de bazen çok şeyi toplumsal yapımızda da büyük değişikliklere ve aile yapısında da büyük değişikliklere yol açtığını görebiliyoruz. Yani nitekim geçen hafta değindiğimiz boşanma oranları da bunun göstergesiydi. Onun için bu hafta bu konuyu değerlendirelim, ele alalım biraz daha geniş şekilde diye düşünüyorum.
Hakikaten şu an dünyanın şunca tecrübeyle varmış olması gereken nokta, en temel en azından problemlerin ya da ihtiyaçların olabildiğince minimuma indirgenmiş olmasıydı.
Evet.
İnsanoğlunun en temel ihtiyaçları sıralandığında bir aile içinde yaşama, değil mi? Aile içinde evet. Varlığını devam ettirebilme sadece kişisel bir takım ihtiyaçlarını karşılamayla ilintili idiyse eğer, o zaman şu anki mevcut ekonomik ortamda boşanmaların artışı çok da garipsenmez.
Evet.
Ama aile sadece doğrudan doğruya kişisel bir takım tercihlerle ilintili değilse, örneğin toplumsal sistemin temeli bunun üzerine bina ediliyorsa, bizim dünyamız, arka plandaki medeniyetimizin temeli bunun üzerine bina ediliyorsa, aile çok daha başka bir takım sahiplerle dikkate alınıyor olmalıydı. Ya da başka bazı faktörler birlikteliğinde ekonomik büyüme gündeme alınmalıydı. Sizin söylemiş olduğunuz geçen hafta mevzu olan bu rakamlar hakikaten endişe verici rakamlar.
Evet.
İşte yanlış hatırlamıyorsam işte 2014 yılında 600 bin civarındaydı değil mi evlilik oranları?
Evlilik oranı 600 bin civarında.
Ve
evet,
bunun
hocam.
Da 130 bine yakını boşanmayla neticelenen.
Hatta 140 bin civarında
bu Türkiye'de.
Türkiye'de boşanma yani %23'ü.
Ya yani neredeyse dörtte birine yakını artık boşanma evet. noktasına varıyor. Evet. Bu Amerika'da işte %50'lerdi. İşte İzlanda gibi İskandinavya ülkelerinde %60'lara, 65'lere varıyordu. Biz bunları eleştiriyorduk ama
evet.
Bizim gidişatımızın da o yolda oluşu çok ciddi düşünülmesi gereken bir başlık. Zannımca bunun arkasında ailenin taşımış olduğu anlamın ne olduğu konusu başka bazı gündemlere feda ediliyor. Sizin de ifade ettiğiniz evet. gibi. Yani kalkınma ve büyüme konusu doğrudan doğruya kişilerin eline geçen maddi varlık, refah ya da bireysel öncelikle ihtiyaç merkezli olarak tanımlanıyor diye düşünüyorum. Her ne kadar asgari ücret ya da işte ailenin minimum geçim oranı ya da miktarı şudur gibi açıklamalar gündeme alınsa da galiba her şeyden öte aile ya da ekonomi kurgulanırken, temelde öyle diyelim, ekonomi kurgulanırken bireysel boyutta ekonomi üretimde, paylaşımda ya da tüketimde dikkate alınıyor.
Evet hocam. Aslına bakarsanız hocam ben şimdi elimde bir harita da var. Dünya ülkeleri içerisindeki boşanma oranlarını gösteriyor. Biraz rakamlardan da belki başlangıçta gidersek sonra ben başka sorular sormak istiyorum tabii size. Biz belki ülke olarak, Türkiye olarak bu dünya ülkeleri içerisinde orta noktadayız. Yani boşanma oranı olarak en azından elimdeki haritaya göre bu 2014 yılı itibariyle gösteriyor bize. Ki başlangıçta sizin ifade ettiğiniz ve geçen haftada değindiğimiz rakamlar da 2014 rakamlarıydı. Ben haritada şunu görüyorum. Gelişmişlikle boşanma oranı arasında bir doğru orantı var. Yani ülkelerin gelişmişliği, kalkınmışlığı ekonomik anlamda arttıkça boşanma oranları yükseliyor. Örneğin haritada %60 ve daha üzeri olan, evlenen çiftler arasında boşanma oranı %60 ve daha üzeri olanlar siyaha yakın bir renkle gösterilmiş. Renk gittikçe artıyor. İşte bunları Avrupa ülkeleri, İspanya, Portekiz, Lüksemburg gibi ülkeler izliyor. Hemen arkasını %50 ile 60 arası olanlar, işte Amerika Birleşik Devletleri'ydi, Rusya'ydı ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor. Gelişmişlik düzeyi düştükçe de boşanma oranında artış var. Türkiye orta derece olan ülkeler arasında yer alıyor. Gerçi Afrika ülkeleriyle ilgili artık veri olmadığı için, yine Latin Amerika ülkelerinin büyük bir kısmıyla ilgili veri yok. Onları bilemiyoruz tabii ki. Ama veri olanlara baktığımızda şöyle bir genelin Türkiye'nin orta seviyede de olsa bile boşanma oranı yine tabii yüksek. İslam ülkeleri arasında baktığımda da ben yine buradan haritadan yüksek olanlar arasında olduğunu görüyorum. Ciddi anlamda. Yani oranımız biz kendimize göre değerlendirdiğimizde yüksek. Evet, OECD ülkeleriyle belki kalkınmış ülkelerle, gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda düşük görülebilir. Fakat kendi ölçeğimizde baktığımızda, evet, o geleneksel yapımıza baktığımızda, bizim için ailenin ne kadar önem ifade ettiğini düşündüğümüzde oranımızın yüksek olduğunu görüyoruz. Burada da yani bizde aile yapısında temelde bir dönüşüm olduğu da ortaya çıkıyor.
Galiba. Evet. Şimdi daha önce daha fakirken Türkiye, yani kişi başına daha az gelir düşerken, boşanma oranının düşüklüğü karşısında bugün daha yüksek gelire sahip olan ailelerin daha çok boşanıyor oluşu bunu getiriyor. Bu tabii endişe verici bir husus dediğimiz gibi. Evet. Çünkü bunun arka planında demek ki biz dünyayı ya da hayatı yanlış kurguluyoruz gibi gözüküyor. Şimdi 2023 vizyonu gibi bir takım ifadelerimiz vardı ya, İşte kişi başı işte 25 bin dolara varacaktık ya.
Evet.
Tekrar aynı hikayeye dönersek demek ki ileride bir 10 yıl sonra şu anki mevcut ailelerin birçoğunun boşanmışlığını göreceğiz. Ve bu oran daha da gittikçe artıyor olacak. Eğer hani gelirle orantılı gidecekse iş, işte İskandinav, Avrupa gelişmiş ülkeleri örnek verdiniz. Onlardaki o serüvenin o şekilde gelişmesi gözle görülür bir şekilde geldi.
Evet.
Ve onlar bunu çok ciddiye de almadılar. Bir endişe de hissetmeden o noktaya yaşadılar. Şu an mesela dünyanın girmiş olduğu noktada, örneğin Amerika'da biliyoruz ki önemli olan aslında deniliyor insanların mutlu olup olmadığı.
Evet.
Eğer mutsuz bir aile birlikteliği var ise onu ısrar etmenin bir gereği yoktur. Boşansınlar. Biz de bekarken onları rehabilite edelim.
Evet.
Evliliğin bir takım imkanlarından mahrum kalmış ya da uzaklaşmış, yeni bir dünya kurmakta olan insanların içine düştüğü travmayı yok edip çözümler peşinde olalım diyorlar. Yani evliliği devam ettirecek, problemsiz hale getirecek çözüm bulmaktan öte, yine ekonomik büyümenin peşinden sürüklenerek, kalkınmanın peşinden sürüklenerek aileye olan ihtiyacı ortadan kaldıracak çözümler peşinden sürükleniyorlar. Yani Türkiye işte 2020'li yıllara giderken kendi önünün nereye düştüğünü görerek belki başka çözümler, boyutlar dikkatlerinde çözümler geliştirmek zorunda gözüküyor.
Evet.
Yani biz kişi başına gelirimizi yine yükseltme derdiyle mi yaşayacağız, önceliğimiz bu mu olacağız? Yoksa ya toplumumuzun temeli ailedir, bizim cemiyetimiz aile temelli yaşamalıdır deyip her şeyi bu büyüme esaslılıktan kurtaracak mıyız?
Evet.
Şimdi nitekim boşanmalara bakıldığında da, değil mi?
Evet.
İşte 130 bin boşanma olduğu söylenmişti 2014 yılı itibariyle. Bunun 126 bininin, yani çok büyük bir kısmının şiddetli geçimsizlikten kaynaklandığı söyleniyor. Yani evet. Kayıtları böyle geçmiş.
Evet.
Doğrudan doğruya ekonomik sahiplerle boşanma oranı çok düşük. Saat ekonomik olarak. Evet. Ama bu şiddetli geçimsizlik mevzuu detaylandırılması gereken bir başlığa dönüşüyor bu durumda.
Evet.
Ya hem bir taraftan varlığımız artıyor. Halbuki bütün çabamız bu değil miydi? Yani 100 yıldır biz ekonomik anlamda büyüyelim, daha mutlu bir geleceğimiz olsun, bireyler daha mutlu olsunlar, daha iyi bir aile ortamında yaşayalım, bir kent şehir ortamında yaşayalım derken bir de bakıyoruz ki refahımızın artmasına rağmen adeta mutsuzluğumuz da artmış. Bunların da en önemli göstergeleri işte bunlar. İntiharlar, boşanmalar, değil mi?
Evet.
Aileden uzak, yalnız yaşamalar, birbirinden temassız yaşamalar.
Evet.
Kimi nerede yaşadığının kimse tarafından takip edilememesi adeta. Sadece orada uzakta bir köyümüz var noktasına döndü insan ilişkileri. Bu durumda bu şiddetli geçimsizliği biraz açmak gerekiyor. diye düşünürüm.
Evet.
Benim izlenimim şudur. Gündelik hayatta insanlar o kadar yoğun bir şekilde üretim esaslı hale geldiler ki insanın o 24 saatinin adeta bu üretime dönük ya da kazanmaya, harcamaya dönük hale getirilmesi isteniyor.
Evet.
Ve bunu temin edecek olan bütün unsurlar da icat ediliyor adeta. Ne deniliyor? Çamaşır makinesi, bulaşık makinesinden tutun da bütün bunlar aile ortamından ziyade bireysel, ferdi, tek başına yaşamaya dönük bir mantık çerçevesinde şu an kurgulanmaya başlandılar. İşte 1+1 stüdyo, evet, daire biçimlerinden değil mi?
Evet.
Ya da iş ortamında işten gitmeden işin muhitinde yaşayarak iş üretme mantığı gibi hususlar. Ya da çocuğunuz varsa hemen kreşe gönderin, anaokuluna, yuvaya gönderin. Ama siz daha çok işte bulunun. Emzirme odalarından tutun da yıllık izinlerinin artırılmasına kadar. Yani yeter ki siz evliliğinizin yanında hayatınızı iş ortamına göre kurgulayın çözümleri. Böylesi bir bakışın neticesi olsa gerek herhalde.
Evet.
Şimdi siz de ifade ediyorsunuz ama işte OECD ülkeleri, evet, içinde Türkiye arkalardaymış şu ara.
Evet.
Yani var olan 34 ülke içinde Türkiye muhtemelen 28. 27. galiba.
Evet, yani bayağı
düzeyinde olması, evet, lazım. Boşanma oranlarının bakımından. Ama o bile %23 ise,
evet,
yani Türkiye'de evlenmenin %23'üne tekabül ediyorsa bu konuyu hakikaten yeniden oturmak, konuşmak gerekiyor. Yine bana öyle geliyor ki bu konuda biz bütüncül bir cevap üretme ihtiyacını öncelikle görmeliyiz. İş sadece ailenin işte parçalanma süreci olarak görülmemeli gene de. Adeta bir bireyin doğuştan ölümüne kadarki hayatının bütün safhaları yeniden gözden geçirilmeli. Mesela eğitim, örnek vereyim. Yıllar önceydi bir üniversite ortamında bir sempozyumda biraz da feministçe yaklaşımlarla Türkiye'de aile ortamında kadına çok iş düştüğü, kadının evinden dışarıya çıkamadığı,
evet,
sürekli evine kapandığı, yemekti, bulaşıktı, dikişti, nakıştı, bunlarla uğraştığı, halbuki hayatın dış dünyasının da olduğu, işte parklar, gezmeler, eğlence ortamları, sinemalar, tiyatrolar, o muhitin de olduğu ifade ediliyordu. Buna karşılık da erkeğin yine iş ortamında yok olup gittiği, yine eğlence, gezme, dinlenme ihtiyacı vurgulanarak daha kişisel, daha bireysel bir yaşama dönük bir tavır sergilenmişti. Hatta yine o ortamda sunuculardan birisi hanımlara, beylerinize söyleyin, hayatın bir müştereklik olduğu vurgusuyla hayatınızda yardımcı olsunlar tarzında bir öneri, hı, geliştirmişti. Bir hanımefendi de o zaman ayağa kalkıp demişti ki, iyi güzel söylüyorsunuz ama demişti, ben oğlumun evine gittiğimde, zili bastığımda, zile çaldığımda kapıyı açan oğlumun önünde önlük, elinde bulaşık eldivenleriyle karşılaşmak istemiyorum demişti.
Evet.
Şimdi yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Evliliklerde artık erkekler hanımlarına daha çok yardım ediyorlar. İş sadece,
evet,
salatayı hazırlamakla sınırlı değil.
Evet.
Hanımlar da aynı şekilde beylerine daha fazla yardımcı oluyorlar. Çünkü hemen hemen eşit seviyelerde eğitim almış oluyorlar. Biri diğerinin eve getirmiş olduğu bir muhasebe işinde, bir projesinin, evet, bilmem hangi ayağında hanım da yardımcı olmuş
katkıda
oluyor.
Evet.
Bunlar hepsi iyi, güzel şeyler. Hani paylaşmayı o anlamda teşvik eden söylemlerin olumlu etki ortaya çıkardığı söyleniyor. Onu gösteriyor bunlar. Ama gelin görün ki boşanmalar artıyor. Çok iyi anlaştıkları düşünülen insanların boşanma sebebine baktığınızda şiddetli geçimsizlik ortaya çıkıyor.
Evet.
Bu nasıl bir çelişki? Hani bir zamanlar kendi babalarımızın, dedelerimizin ailelerine, yuvalarına baktığımız zaman fakirlik, yokluk, hiçlik vardı belki.
Evet.
Ama hiç de boşanmayla biten bir süreçte yoktu. Acaba şöyle midir bu? Var olan aslında beraberlikler zoraki miydi? Yani ekonomik anlamdan özgürleştikçe insan, kendi ihtiyacını karşılama bağımsızlığını elde ettikçe eşe olan ihtiyaç, kariye ya da kocaya olan ihtiyaç o anlamda ortadan mı kalkıyor?
Evet.
Eğer böyleyse bu insan hilkatinin en azından bizim medeniyetimiz dünyasında ile örtüşmeyen bir durumundan söz etmeliyiz. Öyleyse biz bu boyutu yeniden masaya yatırmalıyız. Evet. İşte eğitim boyutundan başlamak gerekiyor demeye çalışıyorum. Daha ilkokuldan, ortaokuldan itibaren bütün vurgu anne ve babanın beraber olduğu bir çocuklar dünyasıdır. Ama fiiliyatta o dört kişilik, hadi mini aile vurgusu yapalım. En azından bu dört kişilik ya da büyük anne, büyük babanın da beraber olduğu o aile muhitinin hiç gözetilmediğini ortaya koyuyor.
Evet.
Yani insanların birbirlerine ihtiyaç hissetmeyecekleri bir hayat kurgulamaya çalışmak, yani refahı o alanlarda harcamak, tek kişilik odalar, tek kişilik sohbet mekanları, değil mi?
Evet.
İnternetinden tutun da gazetesine kadar bu kadar detaylı, herkesin kendi dünyasına hitap edecek ürünleri üretmeye çabalamak, yani tersinden bir gidişat gibi, değil mi?
Evet.
Yani insanlar adeta işte kendi eşiyle, kendi çocuğuyla hiç vakit geçirmeyecek bir bireysel dünya içinde tutuluyorlar. Bu bizi modern insanın vardığı bir çıkmaz herhalde.
Evet.
Nitekim işte yapılan araştırmalarda ortaya konulmuş. Evlenme yaşları sürekli geriye gidiyor, değil mi?
Tabii.
Okuma arttıkça, eğitim arttıkça evlilik yaşları daha da öteleniyor. Eğitim bitmiş olsa dahi insanlar artık evlenmez hale geliyorlar. Yine doğan çocuk oranlarına baktığınız zaman çocuk sayısındaki azalmalar ya da evlilik dışı doğan çocuk sayısındaki artışlar.
Artışlar.
Evlilik kurumuna ihtiyaç hissetmeksizin beraber yaşama alışkanlığının geliştirilmesi. Bu çok ciddi bir problem alanı. Fakat yine kanaatimce bu problem de salt devletin tek başına, hani doğrudan doğruya çözebileceği bir mevzu da değil. Şimdi televizyonları açtığımız zaman görüyoruz. İşte evlilik programlarına bakıyoruz mesela.
Evet, bizim bu önemli gerçekten. Ben de
Evlilikle alakalı insanların beklentilerinin neler olduğu orada gündeme alındığında Türkiye'nin geriye dönülmez adeta bir noktaya doğru hızla ilerlediğini söyleyebiliriz.
Hocam, evlilik programlarına değinmiştiniz siz. İsterseniz oradan açalım. Gerçekten bu bende önemli bir nokta olduğunu, önemli bir noktaya temas edildiğini düşünüyorum. Çünkü hem bizim aile hayatımızdaki dönüşümü ifade etmesi açısından önemli. Yani belki de bu programlara katılan insanlar gerçekten reel insanlar da olmayabilir. Yani şunu demek istiyorum. Programlar sırf reyting yapsın diye bulunup getirilmiş bir mizansen bile olabilir. En azından birçokları böyle olabilir ama bunların izleniyor olması bir gösterge de olabilir. Yani her ne kadar katılanların büyük çoğunluğunun mizansen olduğunu bile düşünsek, toplumun bu tür şeylere ilgi göstermesi, aile yapımızda, aile hayatında ne kadar önemli bir değişim olduğunu da bence yine de gösterir diye düşünüyorum.
Evet. Ben şuradan gireyim isterseniz mevzuya. Bundan yıllar öncesinde böyle programlar, televizyonlara yansıyan programlar olarak yoktu.
Evet.
Neden böylesi programlar şu an televizyonların gündemine düştü? Adeta denilebilir ki gündelik hayatta akla gelebilecek olan her şey televizyona, dolayısıyla bir ekonomik çıkara, ilişkiye sokulur hale geldi.
Evet.
Bir bakıyorsunuz ki işte 5-6 tane genç hanım bulunmuş, yemek yapma yarışması düzenleniyor onlar üzerine. Hatta çocuklara kadar inmiş durumda bu.
Evet.
Gördüğüm kadarıyla daha geçenlerde bir programda birkaç tane küçük çocuk bulunmuş. Onlara bir kek ya da bir yemek tarifi üzerinden bir program tasavvur edilmiş. Yani her şeyin adeta ekonomik cendereye çekildiği bir dünyadayız. Ama evliliğin kutsallığı ya da evliliğin mahremiyeti diyelim, evliliğin kollanma hassasiyeti karşısında bu kadar açılım olmamalıydı. Peki niye bu kadar insanlar hani ilgi duyuyorlar öyleyse? Yani insanlarda o hassasiyet niye yok o zaman? Niye bu kadar çok izleniyor o zaman programlar dediğinizde de en önemli sebep herhalde şu. Bu programları yine izleyenlerin büyük ekseri belli yaş ortalamasının üzerinde olan insanlar. Kent hayatında, bu şehir hayatında hiç kimseyle görüşemeyen, görüşmeyen, hiç kimsenin o anlamda derdiyle dertlenemeyen, gidişat hakkında bilgi sahibi olamayan, karşı komşusunun kim olduğunu dahi bilemeyen, ne yaptığını farkında olamayan, kaç çocuğu var, çocuğuyla alakalı durumları nelerdir, bunu bilemeyen insanların bu işlerindeki bu bilme ya da değer yükleme, yorum yapma, fikir üretme boşluğunu bu tür programlar dolduruyor galiba. Yani bunların en büyük tatmin boyutu bu diye düşünüyorum. Evet. İnsanların doğrudan doğruya oraya gidip de evlenecek birilerini bulma beklentisinden ziyade birazcık bir dedikodu ya da neler olup bittiğine dair bir fikir üretme ihtiyacına cevap veriyor gibi geliyor. Zaten görüyoruz, televizyonlarda tekrar yansıyor. Bu tür ortamlarda yapılan evliliklerin boşanma oranlarının, değil mi?
Daha yüksek.
Yüksekliğinde görüyoruz yani.
Evet.
Şimdi buna göre aileye ilişkin gündem oluşturan diyelim, hangi ne varsa şu an Türkiye'de, sinemasından tutun da televizyonundaki başka bir programına kadar, kitabına, gazetesindeki köşe yazısına kadar, bizim ailemizi nasıl etkilediğine dair çok ciddi analizlerle, belki o tahlillerle o programlar gözden geçirilmeli.
Evet.
Hangi programın hedefi nedir, nereye gidiyor, nasıl bir etki oluşturuyor boyutu gözden geçirilmeli diye düşünüyorum. Bu da devletin bana göre sorumluluğunda olan bir şey. Ya piyasa ekonomisi dediğimizde, piyasa ekonomisi aktörleri olarak program üreten ya da bir şey üreten, herhangi bir şey üreten insanların arka planda hangi ahlaki sahiplerle, hangi kaygılarla davrandığının en azından standartların belirlenmesi gerekiyor.
Evet.
Denilmeli ki ya bakın, böyle programlar yapılıyorsa şunlara şunlara şunlara vurgu yapmalısınız, şunlara şunlara şunlara değinmelisiniz ya da bunları asla gündeme taşımamalısınız demek gerekiyor. Ya piyasa ekonomisidir, zaten insanların da aklı yerinde, insanlar seçicidirler demek çok doğru değil. Çünkü insanların televizyondan başka evlerinde, muhitlerinde, internetten başka evlerinde, muhitlerinde dış dünyayla temasa geçebilme araçları yok ki.
Evet.
Önlerine konan konular hakkında da insanlar her alanda uzmanlık sahibi olmadıklarından, oraya konulmuş olan bir titri olan, bir tecrübesi olduğu vurgulanan insanların sözlerine inanma,
evet,
onlara aldanma, onları doğru kabul etme oranı çok yüksek elbette.
Aslında hocam, şimdi başta siz programımızın birinci bölümünde de ifade ettiniz. Aile hayatında, aile düşüncesinde, daha doğrusu aile algısında Türkiye'de bir dönüşüm olduğunu söyledik. Bunda da özellikle de kadının çalışma hayatına dahil olmasını, ki çalışmalar da bunu gösteriyor, etkili. Yani ne kadar çok iş hayatına giriyorsa kadın, o kadar çok aile ile ilgili algıda da belki bir bakıma değişim olduğunu görebiliyoruz. Tabii evlenme ile ilgili düşüncelerde de bunun etkisi olduğunu görüyoruz. Tabii burada bir etken daha var. Çünkü çalışmalarda da bunu görüyoruz. Örneğin eğitim seviyesi değiştikçe eğitimin rolü evlilikle ilgili düşüncede ve dönüşümde etkili gibi gözüküyor. Yani eğitim seviyesi değiştikçe, geliştikçe diyelim ya da arttıkça,
hı hı,
evlenme ile ilgili, evlenmeye bakış açıları da tamamen değişiyor. Yani yine bunu çalışmalar yakından gösteriyor. Örneğin eğitimli insanların evlenme yaşı eğitimsizlere göre şöyle söyleyebiliriz, daha yüksek. Yani okuma oranı arttıkça evlenme yaşı da yükseliyor diyebiliyoruz. Yine evlilikten beklentiler de okuma oranına göre, eğitim seviyesine göre değişiyor. Yani sosyoekonomik statü ve eğitim seviyesi özellikle evlilikteki beklentileri ve evlilikle ilgili tutumları da birinci dereceden etkileyici diyebiliriz. Yani bunu nasıl açıklayacağız? Bir taraftan ben şunu da düşünüyorum. Yani bir taraftan biz doğru olarak tabii teşvik ediyoruz ama eğitimi, ki olması gereken de bir şey. Ama öbür taraftan çok daha farklı yöne doğru da bireyleri yönlendirmiş oluyoruz. Ya da en azından
i̇şte
beklentilerimizin
dışında. Özde şeyle ilintili bu. Eğitimin bizatihi kendisiyle alakalı değil.
Evet.
Eğitim o anlamda kötü bir şey değil.
Tabii.
Ama eğitimin içeriğiyle alakalı bir problem alanına vurgu yapıyor.
Evet.
Yani biz eğitimde bireyi nasıl birey olarak tanımlıyoruz? Bilgisi arttıkça daha erdemli hale gelen, daha paylaşımcı hale gelen, çevreyi, toplumu, dış dünyayı daha çok düşünen bir birey mi yetiştiriyoruz? Yoksa daha çok nasıl kazanılır, daha çok nasıl harcanır, o anlamda daha üst standart olarak tanımlanan hayata birey üretme ve tüketme boyutuyla nasıl daha hazırlanır mı anlatmaya çalışıyoruz. Hepimiz üniversitelerde bulunduk, bulunuyoruz,
evet,
da yani.
Evet.
Oralardaki eğitim örneğin çok belirgin bir şekilde bir meslekle ilintili, kazanma ve harcama ile ilintili değil,
evet,
mi?
Evet.
Adeta gençlerin her şeyi bildiği, her şeyi zaten en doğru şekilde algıladığı diye düşünülerek hayatın çok verimli olan dönemleri sosyalleşme, diğer gamlaşma, paylaşma, karşılıksız verme gibi boyutlar atlanarak adeta kurgulanıyor. Örneğin işte nasıl başarılı olursunuz? Değil mi?
Evet.
İşte mühendisseniz nasıl daha çok para kazanır ya da kariyerinizi nasıl yükseltirsiniz üzerine bina edilmiyor mu her şey?
Evet.
Yani bu eğitimin kendi içeriğinde bir problemimiz var. Yani şimdi Türkiye'de çok açık tercihlerden birisidir, değil mi? Türk dilinin işte hemen hemen üniversitenin içinde dahi, üniversiteye girildiğinde bile bir ders olarak okutulması beklenir. Neden? Evet. Çünkü denilir ki Türkçe çok önemli. Türkçe her aşamada lazım denilir. Ama yine görüyoruz ki Türkçenin kullanımı gittikçe yozlaşarak gelişiyor.
Evet.
Çünkü orada verilen Türkçe'ye ilişkin yaklaşım ve de içerik insanların Türkçe'ye olan ilgilerini artırmıyor.
Evet.
Tam tersine İngilizce'ye, yabancı dile olan ilgilerini artırıyor. İnsanlar kendilerinin bildiklerini vurgulamak için cümle aralarında yabancı dil kelimelerini kullanmayı maharet sayar hale geliyorlar.
Evet.
Halbuki şunca baştan itibaren sonuna kadar Türkçe hep esasımızda.
Evet.
Demek ki ders olarak koymak yetmiyor.
Evet.
Ki bu tür hususlar aile gibi, arkadaşlık gibi, dostluk gibi, vatandaşlık gibi, yurttaşlık gibi, insanlık gibi konular üniversite ortamına kadar adeta bitiriliyor. Gündelik hayatta geriye ne kalıyor insanın bu bilgiyi alabileceği ortam olarak neresi kalıyor? Radyolar, televizyonlar, gazeteler, köşeler kalıyor. Oralara baktığınız zaman da örneğin orada aile denildiğinde, ilişkiler, komşuluk ilişkileri, örneğin arkadaşlık ilişkileri denildiğinde de yine çıkarsız bir paylaşma üzerine bina edilmemiş hiçbir program. Çok istisna onlar. Bakın filmlerin %90'ı çıkar ilişkisindeki bir maddi çıkar ilişkisinden ağırlıklı olarak kaynaklanan problemlere vurgu yapıyor.
Yine hocam ben 2011 yılına ait bir rapordu gerçi. Orada gördüğüm kadarıyla bu demin sizin söylediğiniz eğitimin belki evet eğitimde problem yok ama eğitimin içeriğiyle ilgili ifade ettiğiniz konuya vurgu yapar nitelikte. Şimdi eşler en çok şu üç konuda sorun yaşıyorlarmış evlilikte. Ortaya çıkan nokta bu. Örneğin evle ilgili sorumluluklarda yani evde sorumluluk kimde olacak ya da bu sorumluluklar nasıl paylaşılacak?
Hı hı.
Yine harcamalarla ilgili konularda. Yani evin bir bütçesi varsa bu bütçede harcamalar nasıl planlanacak? İşte bu söz sahibi olma meselesi tabii harcamaları planlarken sözü kim söyleyecek diyelim.
Evet.
Ve son olay da gelirin yeterli olmaması ya da gelirle ilgili genel konular diyelim. İşte burada da dikkat çeken bir husus eğitim seviyesi yükseldikçe eşlerin evle ilgili sorumlulukları da sorun yaşama oranı da artıyor. Yani eğitim seviyesi arttıkça
hı hı.
sorunlar örneğin evet. evle ilgili sorumluluklardaki sorumluluklar artıyor diyebiliriz.
Şimdi, yani
bu, evet buyurun hocam.
Şimdi çok ilginç bir nokta bu. Adam Smith'in iktisadi gelişmede iş bölümünün, ihtisaslaşmanın çok belirleyici olduğuna dair yaklaşımını biliyoruz.
Evet.
Yani kapitalizmi o anlamda besleyen esas sahiplerden birisidir bu diye tanımlanıyor. Yani iş bölümü arttıkça, ihtisaslaşma arttıkça
evet.
insanların birbirleriyle olan ilişkileri daha bir düzenli hale, daha verimli hale geliyor. Birbirini tamamlama boyutları daha net hale geldiği için ekonomi daha verimli hale gelir deniliyordu.
Evet.
Şimdi bu böyleyken evlilikle alakalı insan ilişkilerine dair konularda ise tam tersine bir fluluğa doğru, cinsiyetsizliğe doğru hatta.
Evet.
Herkesin her şeyi yapabileceğine dair bir tanıma gittik.
Evet.
Bunun arka planında yine bu büyümeyle alakalı piyasa ekonomisi ya da ekonominin, ekonomik sistemin egemenliğiyle alakalı bir problem alanı var. Önceden işte erkek ve bayan ya da hanım diyelim, kılık ve kıyafeti çok daha netti, değil mi?
Evet.
Düğmeler farklı ilikleniyor eyvallah ama daha da öte şeyler vardı. Giyim tarzlarında çok açık bir farklılık vardı. Şimdi saç modellerine kadar adeta bir iç içe geçişlik oluşturuldu.
Benzerlikler artıyor.
Deniliyor ki hayat müşterektir, hepimiz insanız. Cinsiyeti ortaya koymak niye gerekli olsun ki? Biz bunları aştık deniliyor.
Evet.
Bu aştık ifadesi kişilerin kendi kabiliyetleri ya da becerileriyle diyelim, yaratılmışlıklarıyla örtüşmüyor.
Evet.
Şimdi bizim kendi medeniyetimizde örneğin ailenin nasıl teşekkül ettiği bir usul halinde bellidir. Aile kurulduğunda da nasıl idame edeceğine dair, iş bölümü nasıl olacağına dair de bir usul vardı.
Evet. Bir oturmuş bir geleneğimiz
oturmuş
vardı
bir geleneğimiz
aslında.
Vardı. Hı. Tamam deniliyordu ki işte o eziliyor, bu eziliyor filan falan. Hani bunları ortadan kaldırabilmenin yolu olarak bir takım adımlar atılabilecekken Tam tersinden bunu yıkacak, aileyi de yıkıma götürecek düzeyde bir adımlama yapıldı gözüküyor.
Evet.
Yani beyninizde bulaşığa yardım etsin denildiğinde, hanım ben de çalışıyorum, sen de çalışıyorsun, dolayısıyla bulaşıkta ortağız noktasına getirdiler işi. Evet. Ya da bey de evet tamam, dışarıdan ürün getirmek, ihtiyaçları karşılama benim vazifemdi ama ben de çalışıyorum, sen de çalışıyorsun.
Evet.
Üstelik de senin vaktin de daha bol, dolayısıyla bunları sen getireceksin.
Evet.
Bunlar rol paylaşımlarını, oradaki statülerdeki o sebatı ortadan kaldırdı.
Evet.
Yani baba ne roldedir, evlat ne roldedir, anne ne roldedir, bunlar adeta ortadan kalktı. Ve anne ve babalarla olan ilişkiler de zayıf olduğu için,
evet,
sadece telefonla, uzaktan selamla ve kelamla işler yürütüldüğünden, evet, insanlar rol model olarak önlerine bir şey koyamaz haldeler, bir kargaşa içindeler. Bir yemek yapmayı bile hani internetten arayan insan, annesini babasından komşusundan göremeyip internetten bularak yemek yapmayı öğrenen insan, aynı zamanda evliliğin diğer ilişkilerini de internetten bulma çabasına düştü. Bir takım buna benzer programlar mı bize cevap üretecekler?
Evet.
Halbuki bu tür programlar da çok ağırlıklı olarak diyelim, İşte filmlerde, tiyatrolarda orada gördüğünüz üzere Batı dünyasının örnekliğini bize taşıyorlar. Başım ağrıyor, boşanalım o zaman noktasına, evet, rahatlıkla gidebiliyor süreç.
Evet. Evet hocam, bir başka nokta, biraz önce de değinmiştim aslında bu konuyla da ilintili. Şimdi eğitim artınca tabii gelir artıyor. Bu kesin. Yani araştırmalar da bunu ortaya koyuyor. Ama sorun şu, bu sefer ortaya çıkan sorun, harcamalarda sorun yaşanıyor. Yani harcamaya kim, neye, evet, nasıl karar verecek? Öncelikleri kim belirleyecek? Nasıl belirlenecek? Sizin belki başta da vurguladığınız nokta da buydu. Yani iki tarafta kazanıyorsa, öyleyse iki tarafında eşit söz sahibi olması gerekiyor. Ama eşit söz sahibi olunca da bir noktada mutlaka bir problemin çıkması da, evet, kaçınılmaz. Yani bunu görüyoruz. Yani en çok tartışılan konulardan birinde bu olduğunu.
Yani iş sadece üretimi artırma, eğitim almış nitelikli insanın doğrudan doğruya bir artı değer oluşturacak, fiziki bir, evet, değer oluşturacak ya da parasal bir değer oluşturacak diyelim, bir artı oluşturma mevzu değil. Yani insanları buna göre aslında yeniden kurgulamak gerekiyor. Siz örneğin iktisadi bilimler, idari bilimler fakültelerinde, iktisat fakültelerinde tamamen işte nasıl para kazanılır üzerine salt eğitim verirseniz, hı, varacağınız nokta da bu dolayısıyla.
Evet.
Ben kazanıyorum, öyleyse ben de karar veririm. Aramızda ne fark var ki ya olur. Ve bu tabii ucu bucağı varmaz problem alanları. Önceden diyelim ki mirasla alakalı açık bir teamül vardı, bir gelenek vardı değil mi?
Evet.
Şimdi herkes para kazandığı için artık mirasın herkes ortağı.
Tabii.
Örneğin boşanmayla bitecek olan bir durumda da herkes eşit şekilde artık pay alma durumuna vardı.
Evet.
Bir taraftan hani maddi refahı geliştirelim derken tekrar başa dönecek olursak, öbür taraftan da aileye olan ihtiyacı körelterek, yok ederek bugüne gelmiş olduk.
Evet.
Böylesi bir kültürle büyüyen nesillerin de tekrar ideal olan diğergam, paylaşımcı, sevgi üzerine salt, bina edilmiş olan bir aile ortamına ulaşmaları artık kolay da değil.
Hocam biz aslında iktisat derslerinde, özellikle iktisat tarihi derslerinde ekonomi kelimesinin anlamının ev idaresi bilimi olduğunu aslında baştan vurguluyoruz. Yani temelde, hı hı, ekonominin evi idare etmek olduğunu, bunun da hatta ilk çıkış yerine vurguladığımızda geniş bir ev, işte bunun içerisinde hizmetler dahil, eş dahil, çocuklar dahil büyük bir aileyi idare etme olduğunu vurguluyoruz. Tabii bugünkü anlamı alması çok daha sonraki dönemler, 18. yüzyılın sonları, 19. yüzyılı alıyor tabii ama temelinde bir ekonomi deyince aslında ev idaresini anlamamız gerekiyor. Bizim geleneğimize gelince de bizim kendi geleneklerimize, örfümüze göre bir ev idaresini aslında
ya
anlamamız
şimdi
gerekiyor.
Şimdi bu hanımların ev günleri var malumunuz.
Evet hocam.
Ayda bir 15 demir yapıyorlar bildiğim kadarıyla.
Evet.
Eskiden, çünkü değiştiğini söylüyorum, görüyorum, bazı duyuyorum en azından.
Evet.
O yüzden eskiden demeye başladım. Bu aile ziyaretlerinde kimin evine gidilecekse diğer hanımlar da işte kek, kurabiye falan yaparak yardımcı olurlardı. O misafir kabul edilecek olan hanım da günler öncesinden başlar, temizler, eder, süpürür. Misafiri ağırlayacak ikramını kendisi hallederdi. İmece usulü bir paylaşmayla süreç yürütülürdü, öyle diyelim. Fakat duyuyorum şimdi ki artık aile ortamlarında o buluşmalar kalkmaya başlamış.
Evet.
Hanımlar falanca lokantada, filanca çay bahçesinde, filanca restoranda buluşuyorlarmış ve her biri de kendi ücretini ödeyerek evet. çıkıyormuş.
Yani bu bile ilginç bir konum.
Yani bu İstanbul şartlarında şu an yaşanan bir gerçeklik bu.
Evet.
Bunlar hakikaten yeniden gündeme alınmalı. Yani evinde misafir görmeyen bir çocuk annesinin o izzetin ikramını, o hazırlığını, o telaşını, o endişesini görmeyen, o huzurunu, mutluluğunu hissetmeyen. Ya çok şükür evimize de bir misafir geldi. Aile yuvamızda bir takım arkadaşlarla sohbet ettik, muhabbet ettik.
Evet.
Yetişmeyen bir çocuk, annesi ve babasıyla o anlamda hiç teması olmayan bir çocuk nasıl bir geleceğe hazırlanıyor?
Evet.
Hani Alman usulü diye eleştirdiğimiz şeyler vardı ya.
Evet, bir zamanlar
bizde. Yani şu an bizim yaşadığımız bir gerçekliğe dönüştü bu sanki. Bu itibarla derim ki, yani ta her şeyden itibaren ama daha doğuştan itibaren ekonomi insan, ekonomi para, ekonomi üretmek, ekonomi işte harcamak neyse evet. bütün bu konular biz neyi idealize ediyoruz? Bizim asla vazgeçmememiz gereken nedir? Bırakın 100 bin dolar, 10 bin dolar kazanmak yerine biz evet. neyi kullanmalıyız, neden vazgeçmeliyiz yeniden kurgulamak gerekiyor.
Evet, önceliklerimizi daha iyi tespit
tabii,
etmemiz gerekiyor.
Tabii. Daha önce ifade ettiğimi bilmiyorum ama ben asistanlığımda üniversitede ki o zaman Marmara'da idari bilimlerde başlamıştım. Yıl 88-89'lu yıllar. Bir özel eğitim almış bir arkadaşla sınavda beraber görev yapıyoruz. Laf lafa açmıştı. O ha Fransız olmuşum ha Türk olmuşum ne fark eder ki? Dediğinde ben böyle gözlerimi açarak dinlemiştim onu.
Evet.
Anlayamamıştım yani. Aklım hafsalam almamıştı böyle bir şeyi.
Evet.
Şu an yurttaşlık kavramı ne anlama geldi? Bir toprak sahibi olmak, devlet sahibi olmak, bir devlet ya da bayrak altında yaşamak ne anlama gidiyor? Ya insanlar kendi çocuklarını ya Amerika'da doğsun, Avrupa'da doğsun, nüfusu orada geçsin endişesiyle yaşıyorlardı.
Evet.
Şimdi tatilini orada geçirsin, hafta sonumuz oradan neticelensin diye bakılır hale geldi.
Evet.
Her şeyimizi birbirimizden daha bağımsız, evet. özgür, birbirimize ihtiyaç hissetmeksizin yaşama noktasına getirdik. Bu da aileyi de o anlamda göz ardı etmek elbette.
Evet.
Oturup hayıflanmak anlamsız bu durumda. Yani boşanma sayıları artmış.
Evet.
Buna üzülmek çok anlamlı gözükmüyor. Çünkü evet. kendi geleceğimizi kendimiz seçmiş olduk.
Evet hocam. Bugün de programımızın sonuna geldik. Gerçi belki söylenecek daha çok şey vardı ama bir dahaki programlarda bir araya gelmek üzere. Önümüzdeki hafta tekrardan bir araya gelmek üzere ben buradan dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenler.
Hayırlı akşamlar efendim.